Ayrım 2. Salyangoz, Hayko Bağdat, sayfa 21. Sadri alışık kimden ki? Bir azınlıktık, doğru. O zaman azınlık varsa bir de çoğunluk olmalıydı. Kimdi o çoğunluk peki? Çoğunluk her zaman haksızdır. Azınlık ise nadiren haklı demiş ya Henrik Ibsen. Benim o zamanki çocuk algımla azınlık çoğunluğun yerine iyiler ve diğerleri vardı. Bizden olanlar elbette iyi olanlardı. Peki diğerleri kötü müydü? Mesela Sadri Alışık güzel adamdı. Şakayla karışık Sadri Alışık. Bir çocuğun onu kahraman olarak görmesi için gerekli tüm meziyetlere sahipti. Bir kere iyiydi, yani iyi bir insandı, komikti de üstelik. Elini alnının ortasına koyup şık bir selam çakıyordu hepimize. Haliyle bizden olmalıydı. Yani iyiler dünyasının bir üyesi olmalıydı. Ama bir gün öğrendim ki o bizden değilmiş, o da sokaktaki kalabalıkların cinsindenmiş, yani diğerlerinden. O çocuk halimle şu soruyu sordum: o zaman Sadri Alışık da mı tehlikeli? Hayır, değildi, olamazdı, biliyordum. Öyle bir adam nasıl tehlikeli olsundu, nasıl kötü olsundu? İyilerin sadece bizim evin ve geniş halkasının, o fanusun içerisinde kalanlarından müteşekkil olduğu bilgisini ne yapacaktım şimdi? Beter bir yabancılaşma hissiydi bu. Peki o zaman evdeki o tartışmasız gerçeğe ne olmuştu? Hani biz ve onlar vardık. Sadri Alışık bizden işte, öyle değil mi mama? Hepimize ama hepimize o babacan gülümsemesiyle selam çakıyor. Bizi ayırmıyor birbirimizden. Al başına belayı şimdi. Sadri Alışık hakkında bir karar vermek gerekliydi. Yeni sorular sormalıydım o zaman hayata. Peki fanusun dışında da iyiler varsa kaç kişiydi o iyiler? Onları ne zaman tanıyacaktım? Nasıl tanıyacaktım? Riskliydi evet, ama fanusun dışına çıkıp bir göz atmam farz olmuştu artık. Hepsi Sadri Alışık'ın yüzünden. Benim güvenlik çemberimi kırdı o. Bana bakın, gerçekten tehlikeli tarafı bu olmasındı. Gerçekte esaretime son vermişti benim. Şakayla karışık. Belki de o yüzden hala çok seviyorum onu. Dışarı çıkınca imdadıma kim yetişti dersiniz? Devlet. Korkma diyordu, hepimiz eşitiz, hepimiz Türk'üz diyordu. Bu senin bayrağın, bu senin milli marşın, bunlar da senin askerlerin. Tamam, çok güzel bir fikir bu. Hem ilkokul çağındaki bir erkek çocuk için bayrak, milli marş ve asker figürü kadar cazip başka ne olabilirdi ki? Benim de artık bir bayrağım, milli marşım ve binlerce askerim vardı. Kutsalları yarıştırmak da gereksizdi artık. Gizlemeden, gizlenmeden, birbirimizden kaçırmadan, bunlar bizim diyebileceğimiz yeni oyuncaklar bulmuştum belki de. Tamam, İsa ve Meryem de cebimde dursundu şimdilik. Annemlerin anlattığı dünyanın aslında biraz fazla abartılmış bir dünya olduğuna ikna olsam bütün dertler bitebilirdi belki de. O büyük kalabalıkların kutsallarıyla da hemhal olabilirdim artık. Koca devlet diyordu bunu üstelik. Yalan söyleyecek değildi ya. Bunu da bir denedim ben. Okulun kapısındaki asker. Darbe sonrasıydı. Özel Esayan Ermeni İlkokulu'na gidiyordum. Taksim'de, Zambak Sokak'ta, Rum Okulu ile karşı karşıya. Aya Triada Kilisesi'nden Cihangir'e doğru giderken hemen sağdaki gri bina. Bütün okullarda var mıydı bilemem ama bizim okulun kapısında şık üniformaları, koskoca tüfekleriyle iki asker nöbet tutardı. Neden bilmiyorum. Belki de bizim okulları korusunlar diye koymuşlardı o askerleri kapının önüne. Yoksa çocukların başına niye asker koysunlardı ki? Ne yalan söyleyeyim, kapıda asker görmek bana heyecan veriyordu. Evdeki oyuncak askerlerimin canlı, gerçeğe bürünmüş haliydi onlar. Silahları falan her şeyi de gerçek. Ve şimdi bizim okulun kapısının önünde tam karşımda duruyorlardı. Birini gözüme kestirdim. Hep onunla ilişki kurmak istedim. Yanından geçerken hep tam sırası diye karar verip bir türlü davranamadım. Hatta bir gün Esayan okulunun o koca demir kapısının önünde tam laf dilimin ucuna kadar gelmişken heyecandan takılıp yere düştüm. Hala hatırladıkça kafamın arkası acır. O asker de bunu görmüştü üstelik. Kendimden nasıl utandığımı anlatamam. Düştüğüm zaman kafamı çok fena vurdum. Darbenin etkisiyle tam tarif edemeyeceğim bir duygu hissettim. Sonrasında o duygu hiç kaybolmadı. Bu duygu bende hala garip bir git gel hali yaratır, yabancılaşma hissi verir. Hatta sonradan beni doktorlara götürdüler. O yabancılaşma hissini içimden atayım diye. Çocukken ateşinizin çok yükseldiği anları hatırlar mısınız? Anneniz başınızda, evde, yataktasınızdır ama o an yaşadığınız daha çok bir yolculuk gibidir. Her ateşlendiğinizde kaldığınız yerden devam eden bir yolculuk. Anlat deseler anlatamazsınız ama hatırlarsınız. Öyle vurdum kafayı işte. Arada hala geliyor o his. Nasıl yani? Siz hiç böyle bir şey yaşamadınız mı? Peki, yine konumuza dönelim o zaman. Kapının önündeki o askerle gidip konuşmaya, "Asker abi, silahın bir kerede kaç tane ateş ediyor?" gibi anlamlı sorular sormaya heves etmiştim işte. Tam yapacaktım, yapamadım. Ne bileyim, belki cesaret edemedim. Kötü bir şeyle sonuçlanacağına dair en ufak bir kanaatim yoktu oysa. Hayırlı olacaktı belki ama o çocuk aklımla cesaret edemedim işte. Yani susuzluktan öldüğüm halde komşudan gidip su istemeye çekindiğim gibi çekindim galiba. Okuldan eve maceralı yolculuklar yaptığımız servislerimiz vardı. Çiçek Abbas'ın kullandığı kırmızı Ford minibüsler piyasaya çıkmadan önceydi. Çocukları tıkış tıkış bindirdikleri eski Amerikan arabalarından. Normalde 7 kişi alıyorsa 10-14 çocuğu bindiriyorlardı. Ama gerçekten çok güzel arabalardı onlar. Chevrolet, Chevy yani. Üstelik 3 sıra arka koltuğu var. Arka ve orta koltuk yüz yüze bakıyor. Servisteki en büyük çocuklar ön koltuğa oturuyor. Şanslı veletler. Biz de servis şoförlerine day day denirdi. Hala da öyle deniyor. Day day Ermenice de dayı demektir. Teyze tantik, amca hopar, hala horkur, anneanne yaya. Biraz Disneyland gibi yani bizim lisan. Bir gün daydayın Chevy'sine bindiğimizde o kapıdaki asker volta atarken arabaya yaklaştı. Yemin ederim acayip heyecanlandım. Benim cesaret edip de başaramadığım şey gerçekleşecekti birazdan. Belki de konuşacaktık. Kaç tane ateş ediyor senin silah asker abi diyebilecektim belki. Asker erken davrandı, geldi yanımıza ve "Çocuklar ne yapıyorsunuz?" dedi. Hepimiz birbirimize baktık, kimseden çıt çıkmadı. İkinci kez girişimde bulundu asker abi. "İsimleriniz ne sizin bakalım?" diye sordu. Hemen hareketlendim öne doğru. Neticede benim için gelmişti o asker. Tam adımı söyleyecektim ki yanımdaki çocuklardan biri bacağımı çimdikleyerek susturdu beni. Ön sıradan bizden 2 yaş büyük olan olsa olsa 9 yaşlarında bir kız "Ayşe" dedi. "Benim adım Ayşe." "Aa, yalancıya bak. Ne Ayşe'si ya? Bir dakika, ne oluyor burada şimdi?" Gerçek ismi Ayşe değildi ama çocuk o an bizden olmayan kalabalıklardan bir tanesinin ismini söyleme gereği duydu. Niye ki? Kapıda zaten Ermeni okulu yazıyor. O asker de kapının önünde durmuyor mu? Duruyor. Niye yalan söylüyorsun? Yutar mı hiç asker abi? O bizi koruyor yahu. Onun için koymuşlar kapıya onu. Şimdi sen bize yaklaşmaya çalışan birine niye kapıyı kapatıyorsun? Daha ilginci, servisin bütün geri kalan öğrencileri bunu nasıl onaylıyor? Niye birisi çıkıp da dalga geçiyor sizinle? Onun gerçek adı Silva diyemiyor. Niye bir anda sessizliğe büründü servis? Deminden beri çığlık çığlığa birbirinin sözünü kesen o çocuklar niye şimdi dut yemiş bülbül gibi sustu? Oysa asker kapıya gelmiş, çok eğlenceli değil mi? Konuşacağız işte. Peki asıl kendisini Ayşe diye tanıtan kız o yaşında ismini gizlemesi gerektiğini nereden biliyordu? Yoksa benim kafamdaki askerle o asker aynı değil miydi? Ben fanusun dışına çıkmaya çalışırken tam devlet bana yalan mı söylüyordu? Yine mi kutsallarımız ortak değildi bizim? Sadri Alışık yüzünden Ermeni kalamadım ben. Askere karşı da Türk olamadım. İkisini de denedim oysa. Ayşe korkuyu tanıyor. Bundan sonrası bir macera, hem de çok eğlenceli bir macera. Şimdi ne yapacağız? Kendimizi yeniden bir güvenlik çemberine nasıl alacağız? Kendimize tekrar bir isim nasıl koyacağız? Biz kendimizi nasıl tarif edeceğiz? Hangi semboller bizim, hangileri değil? Hangi sanatçılar bizden, hangileri değil? Biz kimiz, onlar kim o zaman? Buna kim karar veriyor? Annem mi, devlet mi? Annemin anlattığı kimlikle mi, yoksa okuldaki öğretmenin, devletin anlattığı kimlikle mi tarif etmeliyim kendimi? Devlet bana kapı gibi garanti vermiş. Peki ben ona rağmen niye o askere kendi adımı söyleyemiyorum? Hem benim adım niye garip gelsin ki o askere? Gerçek adımı duysa ne yapacak ki o asker? Ne yapmış ki daha önce? Silva'nın şımarıklığı yüzünden mi yoksa bütün bunlar? Ayşe niye korkuyu tanıyor ki bu yaşta? Her derde devadır sokak. Şimdi ne yapacağız diye sordum ya, Allah yüzüme gülmüş olmalı, caddeden taşındık. 9 yaşındaydım sanırım. Ergenekon Caddesi'nden Bay Sungur Sokak'ta bir eve taşınmıştık. Caddeye nazaran daha az araba, daha az insan vardı. Sokak diyorum size. Kapı önüne çıkabilmekten, top oynayabilmekten, yaşıtlarımla beraber olabilmekten, kalabalıklara eşit şartlarla karışabilmekten bahsediyorum. Annemi sonunda zor da olsa ikna ettim mahalle çocuğu olmaya. Laf aramızda hiç ikna olmadığını, hala ikna olmadığını annem de, ben de ve galiba sizler de biliyorsunuz gerçi ya, isterseniz bu bahsi hiç açmayalım. Şanssızlıktan olsa gerek mahallenin çocukları genelde 11-12 yaşlarındaydı. 11 yaşındaki çocuklar 9 yaşındaki çocukları mahalle takımında top oynatmazlar. Bunun Ermenilikle, Japonlukla hiçbir ilgisi yok elbet. Küçük çocukların gaddarlığı evrenseldir. Bizden değildir, makbul değildir dediğimiz ailelerin çocukları ile kavuşmuştuk en sonunda birbirimize. Çoğu apartman görevlisi babaların çocuklarıydı. Gerçi o meslek sadece babanın mesleği olmazdı. Tüm aile, tüm apartmanın hizmetinde sayılırdı. Her an o aileden bir şey isteyebilme hakkı vardı apartman sakinlerinin. Ziller olurdu dairelerde. Kapıcıyı çağırma zili. O zil apartmanın kömürlükten bozma yaşam alanlarında çaldığı zaman ailece izledikleri filmi yarım bırakırlar. Asansörsüz apartmanın 5. katındaki huysuz herifin derdini çözmeye çalışırlardı. O yaşam alanlarının mahremi olmazdı. Bazılarının kapısı bile yoktu. O zillerin Allah belasını versin. Bizim mahallenin çocukları birçok açıdan makbul değillerdi üstelik. Kentli değiller, zengin değiller, orta halli değiller, üstüne üstlük küfür ediyorlar ve yerlere tükürüyorlardı. Yine de çabuk kaynaştık sayılır. 9 yaşında bir çocukla 11 yaşındaki bir çocuk arasındaki o 2 yıl o yaşlarda çok önemli bir farktır. Ama durum yine de bir şekilde idare ediliyordu. Gel zaman git zaman en azından mahalle maçlarında defansta da olsa oynama imkanım oldu. Sarı siyah formalı Akan Spor adında bir takım kurduk ve bana da bir forma yaptırıldı. 2 numaraydı benim formam. 10 numara en iyisiydi. 9, 8, 7 de fena değildi ama en iyisi 10'du. 10 numara Tanju Çolak'tı, golcüydü ama formayı kapmışız, şans vermişler bir kere. 15 dakikada oynasam bir maçta benim için kârdı. Takımın en küçüğü olduğum için topu sürme, şut çekme şansım azdı. Takımdaki diğer büyük çocuklar benden daha çok topa, futbola hakimdi. Artık 2 farklı çevrem vardı, mahalledekiler ve okuldakiler. Okuldaki çocuklar mahalleye çıkıp top oynayamıyorlardı. Yani onlar fanuslarının içinden çıkamıyorlardı. Futbol her ne kadar yetenek işi ise de biraz da kilometre işidir. Dolayısıyla kısa sürede okulun en iyi top oynayanı ben olmuştum. Onların adı Metin, Selim, Cem olan arkadaşları da yoktu. Benim vardı ve bu büyük bir avantajdı. Sınıf arkadaşlarımın mahrum olduğu oyun alanlarına sahip olmuştum artık. Üstelik mahallede bir grubum bile vardı. Düşünsenize, onlardan biri haydi gidiyoruz şu köşede çekirdek çıtlatacağız dediğinde peşlerine takılabiliyordum. Gerçi oynanacak oyunların kararını henüz ben veremiyordum ama olsun. Şimdi kalkıp bunu da Ermeniliğe bağlamayın hemen. Dedik ya, yaşımız küçüktü ondandır. Bazen kaçınılmaz olarak mahalle kavgaları da çıkardı. Al sana annemin endişelenmesi için bir sebep daha. Güvercin vuruyorlar. Mahalledeki ilk vukuatımı çok iyi hatırlıyorum. Çünkü vukuat yapabilecek kadar mahalleli olduğumun ispatıydı o benim için. Bay Sungur sokağın sonu yokuşla bitiyordu. Biz de sondan üçüncü apartmanda oturuyorduk. Yolun solundaki tek haneli apartmanlardan biri. Aktay sokak o yokuşun sonunda mahalleyi kesiyordu. Mahallenin ağabeyleri maçlarını burada Aktay sokakta oynardı. Bize de oyun sahası olarak kala kala o dik yokuş kalırdı. Yokuştan yavaş çıkılır, çabuk inilir ama asıl yokuş kendi oyunlarını yaratır. Mesela biri sokakta alı yıkar, köpüklü sular yokuştan mazgal akar değil mi? İnşaattan çalma kumla yaparsın barajı, su barajı yıkar haydi bir daha. Kalfa seni yakalayana kadar al sana oyun. Kar yağar yerler tutar al sana oyunun dik alası. Düz tahtalar bulunacak elbette kayak yapılacak. Belki de bunların içinde en zor en ustalık isteyeni maç yapmaktı. Yokuşta maç yapmaktan bahsediyorum. Düz yerde babam da oynar. Eğer şanslıysak yeni mahallenin ağabeyleri Aktaş futbol sahasını kullanmıyorsa saha bize kaldı demekti. Sahanın hemen yanında oldukça yüksek bir duvarla sahadan ayrılan boş bir arsa vardı. Benim 9 yaşımın 3 boyu kadar bir duvar düşünün. O kadar yüksekti işte. Topumuz oraya kaçtığı zaman işimiz işte. Duvarın üzerindeki irili ufaklı delikleri kullanarak oraya tırmanan ve topu alan çocuklar vardı. Ne yalan söyleyeyim, ben oraya hiç tırmanamazdım. O yıllarda çingene çocuklar Dolapdere'den yola çıkar, mahalleleri gezer, sapanla güvercin avlarlardı. Hatta daha fazlası da var. Vurmakla kalmazlar, hemen oracıkta kafalarını koparır, avladıkları güvercinleri çantalarına atarlardı. Sanırım onları evlerine götürüp yiyorlardı. Biz evde kediyle büyümüş 4 kardeştik. Güzel Kız ve Lady diye 2 ismi vardı kedimizin. Babam onu Büyükada'dan getirmişti. Hayvan sevgisi ve belki de daha çok hayvana merhamet duygusu evimizde elle tutulacak kadar güçlü bir histi. En çok da Janet ablam yüzünden. Koşulsuz sevginin ölçüsünü öyle bir yerden koymuştu ki hala onu geçen kimse olmadı hayatımda. Çocukların kuşların kafasını koparması benim için korkunç bir felaketti. Nasıl olur da kimse buna müdahale etmezdi? Nasıl olur da insanlar evlerinden çıkıp o çocukları kovalamazdı? Hem o çocukların anne babaları buna nasıl müsaade ederdi? Bu nasıl normal olabilir? Sokakların ortasında nasıl bu kadar büyük bir cinayet işlenebilirdi? Aklım almıyordu. Benim de bir gün sapanım oldu. Sapanları küçük Akarca yokuşunun tepesindeki kalyon bakkal satardı. Çatapatları, torpilleri, füzeleri, kız kaçıranları da ondan alırdık. Hani şimdi düşününce mühimmat deposu gibi dükkan yapmış herif. Zagorları ise Madame Marie'nin bakkalından alırdık. İkisi de Süryaniydi diye hatırlıyorum. Bir gün nasıl olduysa o arsanın boyumun 3 katı olan duvarına tırmandım. Cebimde de o sapan. Aynı o çingene çocuklarını sapanlarından. Arsanın duvarından aşağı baktığımda iki çocuğun yerdeki bir kuşu vurmak üzere sapanlarının lastiğini germiş olduklarını gördüm. Hemen sapanımı çıkarıp çocuğa taşı fırlatıverdim. Çok düşünmeden yaptım bunu. Çünkü zamanla yarışıyordum ve tek amacım o cinayete mani olmaktı. Çocuk gözünü tutup yerde acı içinde bağırarak kıvranmaya başladı. Ödüm koptu. Kuşların kafalarını koparmak için ceplerinde yandan açmalı çakılardan taşıdıklarını biliyordum. Aynı arsanın bir de arka duvarı vardı. Ama oraya da tırmanamazdım. Üstelik tırmanabilmek için kullanacağım delikleri diğerine göre daha azdı. O duvar da olsun benim 2 boyum falan. Nasıl olduysa herhalde can havliyle 1-2 denemeden sonra tırmanıverdim duvara. Bir yandan da çocuğun gözü mü çıktı acaba diye düşünüyordum. Ama kuşun hayatını kurtardığıma emindim. Biraz sağda solda gizlenip hemen eve kaçtım. Anneme anlattığımda bana kızmadı. Ne kadar tehlikeli bir iş yaptığımın farkındaydım o çocuğu sapanla vurarak. Fakat kuşu kurtarmak gerektiğinin de farkındaydı. Annem de farkındaydı demek ki. Bu olayla rüştümü ispatlamış oldum mahallede. Şanım yürüdü yani. Benden büyük çocukların cesaret edip de yapamadıkları bir şeyi yapmıştım. Belki çok tehlikeliydi ama gerekliydi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 32.